Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yine alışılagelmişin dışında bir bölüm çekiyoruz. Hedef Stüdyo'da, Hedef Kafe'deyiz. Bizi dinlediğiniz podcast platformları aracılığıyla dinliyorsunuz, ulaşıyorsunuz. Apple Podcast gibi, Spotify gibi. Onun dışında bu sefer YouTube üzerinden de bizi canlı bir şekilde, daha doğrusu canlı değil tabii ki, görüntülü bir şekilde izleme şansını yakalayacaksınız. Konuğum Hedef Filo'da çiçeği burnunda yeni çalışmaya başlayan bir çalışan ve şu anda karşımda Fatih Çalışkan. Fatih hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba Aykut, sen de hoş geldin.
Ben de hoş geldim ve ayağımın tozuyla geldim. Unvanını söylemekte zorlanıyorum açıkçası. Dur söylemeyi çalışacağım, deneyeceğim. Bilgi Teknolojileri ve İş Mükemmelliği Direktörü.
Doğru.
Doğru mu?
Doğru. Ben de zaman zaman karıştırabiliyorum ama doğru.
Çok zor bir iş çünkü çok yoğun bir iş ve sürekli kendini yenilemen gereken bir iş diye düşünüyorum. Ve istersen biraz sen neler yapıyorsun? Bununla başlayalım. Çünkü biz bir kariyer podcast'iyiz. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar. Ve her bölümde, her yeni bölümde değişik kafaları konuk ediyoruz. Sen de bir değişik kafa olduğun için, bir Hedef Filo çalışanı olduğun için seni konuk etmek istedik. Ve biraz kariyerinden bahseder misin bize? Bir beyaz yaka olarak nasıl başladın? Nasıl buralara geldin? IT sektörüyle çalışman nasıl oldu?
Tabii. İstersen biraz geçmişimden, kendimden bahsedeyim. Ben Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölüm mezunum. Branşım itibariyle zaten bu meslekle ilgili bir alanda okudum. Sonra işletme yüksek lisansı yaptım. Evliyim. 6 aylık bir oğlumuz var, yeni bebeğim var. İş hayatına mezun olduktan sonra doğrudan bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri ile ilgili bir alanda başladım. Turkcell'de çalışmaya başlamıştım. Orada çeşitli teknik görevler aldıktan sonra o dönemde yeni kurulan bir telekom operatörü olan Telekom İtalya Mobile'ın iştiraki olan Arya ismi ve telekom operatörüne startup döneminde çalışmaya başladım.
Sonra Avaya oldu galiba.
Sonra birleşti Avaya oldu, dönüştü. Sonra bir dönüştü Türk Telekom oldu. Derken uzun yıllar bu sektör içerisinde çalışma imkanı buldum. Daha sonra kariyerimde bir değişiklik oldu ve gene bilgi teknolojileriyle ilgili satış ve iş geliştirmenin içinde olduğu başka bir görevde çalıştım. Kanavet Teknoloji isminde bir firmada. Sonrasında da Yıldız Holding bünyesinde bilgi teknolojilerinin denetiminden sorumlu direktör yönetici olarak çalıştım. Şu anda bir süredir de Hedef Filo'da bilgi teknoloji ve iş mükemmelliğinden sorumlu direktör olarak çalışıyorum.
Güzel bir kariyer hikayesi. Şöyle geriye dönüp baktığında zaman hızlı mı geçti senin için yoksa çok zor mu geçti, geç mi geçti?
Aslında çok hızlı geçti. Çünkü tabii geçmesi de çok normal, böyle olması da çok normal. Çünkü çalıştığımız alan itibariyle sürekli değişen bir alan içerisinde çalışıyoruz. Yani öyle bir şey ki diplomanızın bile bir süre sonra bir anlamı kalmıyor. Çünkü sizin diplomanızın size verdiği formasyonun teknolojisi, altyapısı her şey değişmiş ve dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde sürekli sıcak kalmanız lazım. Sürekli sektörle ilgili teknolojilerin bir şekilde içinde, kenarında, sağında, solunda olmanız lazım ve kendinizi dönüştürüyor, geliştiriyor olmanız lazım. Dolayısıyla ben nasıl geçti açıkçası bu meslekte, bu işte geri dönüp baktığımda anlayamadığımı söyleyebilirim.
Çok haklısın Fatih çünkü senin bu soruyu bilerek sordum. Senin çalıştığın sektör, yani hız çok önemli, her şey hemen değişiyor. Bir hafta sonra bile değişebiliyor belki.
Doğru.
O yüzden yani çok hızlı geçmesi çok çok normal. Değişim dönüşüm dedin ki biz bu podcast'in bu bölümünde ağırlıklı olarak işte bu dijital dönüşümden ki senin departmanının en yoğun bir şekilde yaşadığı ve zaman zaman da direndiği çünkü dijital dönüşümü gerçekleştirmek kolay değil şirketler içerisinde. Farklı şirketlerde de çalışmışsın şu anda Hedef Filo'dasın ama bunu da konuşacağız. Ama ona gelmeden önce Hedef Filo'yla tanışman nasıl oldu onu da merak ediyorum. Çünkü yeni başladın yanılmıyorsam.
Doğru. Tabii Hedef Filo'yla tanışmam bir insan kaynakları süreciyle oldu. Bir insan kaynakları firması Hedef Filo'yla bu pozisyonla ilgili tanışmam noktasında vesile oldu. Sonrasında Hedef Filo'nun yönetici ortağı Önder Bey'le tanıştık. Ve hikaye ondan sonra başladı aslında. Hikayeleri, vizyonu, şirketin başarmak istedikleri ve bu vizyon içerisindeki dijitalleşmenin rolü beni çok etkiledi ve heyecanlandırdı açıkçası. Girişimci, yatırımcı insanlar, birazdan da değiniriz zaten, Hedef Filo aslında şirketler grubu gibi de düşünülebilir. Yani değişik alanlar, gene mobiliteyle ilgili ilişkili alanlarda yatırımları olan bir grup. Dolayısıyla bu vizyonları, yatırımcı kişilikleri, girişimcilik ruhları beni etkiledi ve buraya
katılma noktasında... Bir startup kafası var,
var
yani
burada. Var. Evet. Burada kesinlikle öyle bir kafa var. Ciddi bir girişimcilik ruhu var. Onu zaten şirkete girdiğinizde hissediyorsunuz. Genç insanlar var çalışan ağırlıklı olarak. Benim ekibim de aynı şekilde. Çok genç bir takım. Hatta ekibin yaş ortalamasını yükselten kişi benim muhtemelen. Yaşı en büyük ben olabilirim bizim takım. Öyleyim yani. Ekipteki en yaşlı insan da benim. Dolayısıyla bu beni heyecanlandırdı açıkçası.
Yok ya, gençsin yani, gençsin, görüyoruz seni. Yani hemen hemen aynı yaştayız. Gayet bence normal. Bu arada biz şu anda Hedef Filo Stüdyo'yu Hedef Kafe'ye taşıdık. Arada böyle bir dolap sesleri, işte ne bileyim çay bardak sesleri gelebilir. Şimdiden rahatsızlık veriyorsak podcast'i dinleyenler ya da bizi görüntülü olarak YouTube'dan izleyenler, onun için şimdiden özür diliyoruz. Peki, kısaca Hedef Filo ile tanışma hikayeni de gördük. Umarım uzun yıllar devam eder bu birliktelik ve ki öyle olacağını düşünüyorum, hissediyorum. Ve biraz dijital dönüşümden bahsedelim. Dijital dönüşüm alanında yaşanan büyük bir değişim var. Özellikle Covid sonrası, ki biz geçtiğimiz sezonda bundan çok sık bahsettik, dijital dönüşümden, Covid'den. Covid bunu hızlandırdı. Sen nasıl görüyorsun bunu, dijital dönüşümü? Son yıllar içerisinde bu kadar bir ivme kazanması, şirketlerin özellikle bu alana yatırımlar yapmasına?
Tabii değişim, inovasyon, hayatın olmazsa olmaz parçası ve insanlık tarihine baktığımız zaman bu süreçte hep olmuş süreçler, gerçekleşmiş süreçler. Tabii bizim son yıllarda, son belki 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda yaşadığımız şey ise tam anlamıyla hızlanmış bir dönüşüm. Burada aslında dijital dönüşümü anlatırken dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramlarını biraz açıklamakta fayda var bence. Tabii dijitalleşme başlı başına bizim kullandığımız teknolojiler, hayatımıza giren teknolojik çözümler ve ürünler diye nitelendirebiliriz. Dijital dönüşüm ise bunun daha geniş bir kümesi aslında. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman içinde insanın olduğu, iş yapış kültürünün olduğu, süreçlerinin olduğu, teknolojinin olduğu, merkezinde müşterinin ve birleşiminde de hem müşteriye hem içinde bulunduğumuz faaliyet alanına değer yaratan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla dijitalin ötesinde bir şey aslında dijital dönüşüm. Bizim kullandığımız cep telefonları, evet, günümüzde ihtiyacımızı karşılayan dijital çözümler olabilirler. Ama bunun bir dijital dönüşümün parçası olabilmesi için süreçleri dönüştürüyor olması gerekiyor. İnsanların ve iş yapış kültürlerinin içerisinde olması gerekiyor ve iş yapış modellerini ya kökten değiştirmesi ya da buraları ciddi şekilde etkilemesi gerekiyor. Tabii buna sebep olan çok ciddi teknolojik yenilikler var hayatımızda. Ben kendi kariyerime baktığımdan son 20-25, bu arada 24 yıldır teknoloji ve IT sektöründe iş hayatımda birisi olarak, aslında o dönüşümün de ciddi bir parçasını yaşamış birisi olarak hissediyorum kendimi. İşte mobil iletişimin gelişmesi, mobil iletişimimizin hayatına girmesi, öncesinde internet teknolojilerinin gelişmesi, internetin ve bağlantılı teknolojilerin oluşması, sonrasında onun üzerinde gelişen yazılım ve donanım teknolojileri, şu an çok yoğun bir şekilde konuştuğumuz bulut, yapay zeka, blockchain, nesnelerin interneti, işte bir süre sonra belki hayatımıza girecek olan 5G ve daha geniş bant,
6G
gibi geniş bant internet hizmetleri. Aslında baktığımız zaman ciddi bir şey var burada. Birbiriyle ilişkili ilerleyen ve hemen hemen her sektörü yıkıcı inovasyonlarla etkileyebilecek bir dönüşümden bahsediyoruz. Evet. Bu bakış açısıyla baktığımız zaman rekabetin ve sektörlerin olmazsa olmaz aslında içici güçlerinden bir tanesi haline gelmiş durumda dijital dönüşüm. Bu konuda yapılan çok ciddi araştırmalar var. Hem Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı araştırmalar var, uluslararası üniversitelerin yaptığı araştırmalar var. Hepsinin gösterdiği yön aynı. Diyorlar ki rekabette geride kalmamak için, rekabette bir adım ileriye gitmek için dijital teknolojilere ve dijitalleşmeye yatırım yapmak durumundayız. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman o dijital teknolojileri kullanacak olan insan kaynağına da yatırım yapmak durumundayız. O da çok önemli. Evet. Aynı şekilde süreçlerimizi de o dijital teknolojileri uyumlu ve gelişmiş hale getirmek bu sürecin bir parçası aynı şekilde. Bu şekilde özetleyebilirim.
Bir de şöyle bir durum var. Şeyden bahsettin, kültürden bahsettin. Ki senin sektöründe, yani senin departmanın da kültür ve dijital dönüşüm açısından birbiriyle bağlantılı diye düşünüyorum. Çünkü dijital dönüşüme direnen birçok şirket var. Bunun başında da çalışanlar geliyor. IT sektörü de bunu, dijital dönüşümü en iyi şekilde yapmak için elinden geleni yapıyor. Şirket kültürünü mü değiştirmek lazım? En çok zorlanılan konu bu mu oluyor dijital dönüşümde? Nasıl gözlemledim? Farklı şirketlerde de deneyimim var. Bir de iş nereden nereye geldik kısmını da sen çok iyi biliyorsun o 25 yıllık kariyer döneminde.
Dediğin çok doğru. Aslında dijitalleşmeyi enable etmek, dijitalleştirmeyi gerçekleştirmek için birçok unsur var ama benim yaşadığım iki tane temel unsur var. Bir tanesi insan ve insan kaynağı. Yani o dijitalleşmeyi kullanacak, hayata geçirecek, işin bir parçası haline getirebilecek insan kaynağı, yetişmiş insan kaynağı. Bu hem işin teknoloji tarafındaki insan kaynağı hem de o ürünü kullanacak, o iş modelini hayata geçirecek, kullanacak olan iş kaynağı.
Robotlar gelecek, işimizi kaybedeceğiz diyorlar.
Aslında şöyle bir durum var
ya,
orada.
Öyle bir algı var ya, yani biliyorum, şaka yapıyorum yani.
Meslekler tabii ki dönüşecek, bu kaçınılmaz. Yani şu an bizim yaptığımız mesleklerin birçoğu aslında bundan 50 sene önce olmayan meslekler. Bilmiyorum, 50 sene önce podcast yayını yapan yayıncı var mıydı? Mutlaka yayın yapan insanlar vardı.
50 sene önce yoktu ama yani radyonun belki dijital dönüşmüş hali diyebiliriz podcast için.
Evet,
yani.
Aynen öyle. Dolayısıyla meslekler ve iş yapış şekilleri dönüşüyor. Dolayısıyla o dönüşüm içerisinde tabii ki her zaman insan unsuru olacak. Yani robotlar bile olsa robotları yönetecek, kontrol edecek, monitör edecek, onları o taskları tanımayacak insanlar tabii ki olacak. O robotlar da kendi başına bir şeye hizmet etmeyecek zaten. İnsandan ihtiyaç duyduğu alanlarda onlara destek olmak, çözüm üretmek için var olacaklar. Orada bir değer yaratamazlarsa robotlar da kaybolacak. Evet. Sonuçta hiçbir şey sadece adı teknoloji olduğu için hayatımıza girmiyor. Bir değer yaratması lazım. Aslında bu konuda çok da güzel bir konu açtın. Zamanında Harvard Business School'dan bir eğitime katılma imkanım olmuştu. Hı hı. Online bir eğitimde. Oradaki programın yöneticisi profesörün bir lafı var, bir sözü var, bir cümlesi var. Eğitimde disruption innovation, yani yıkıcı inovasyon temalı bir eğitim. Şunu diyorlar temelde ve çok mantıklı bence de. İnsanlar aslında ürünleri ya da hizmetleri satın almıyorlar. Hı hı. Ürünleri ya da hizmetleri kiralıyorlar. Job to be done diyorlar. Yani yapılacak iş için bir ürünü ve bir çözümü kiralıyorlar. Çünkü zaman içerisinde, yıllar içerisinde ihtiyaçlar ve beklentiler değiştiği için bugün ihtiyacımızı görmesi için koyduğumuz ürün yarın başka bir şey olabiliyor. Bu bizim sektörümüzde de öyle. Filek kiralama sektöründe de öyle. Hı hı. Şu an uluslararası trendlere baktığımız zaman çok ciddi oranda şey görülüyor. İnsanlar bir araç sahibi olmaktansa aracı kiralayıp ihtiyaç duyduğu sürede kullanıp sonra bırakmayı tercih edebiliyor. Özellikle genç nesillerde, genç insanlarda.
Z kuşağı zaten artık tamamen buna yönelmiş durumda.
Evet, paylaşımlı, işte paylaşım ekonomisi. Paylaşımlı bir şekilde ürünleri, hizmetleri kullanmayı insanlar tercih ediyor. Onun yanında niye bir araba sahibi olayım? Zaten araba dediğiniz şey normalde günlük hayatta baktığınızda %95 oranında idle olan bir ürün. Yani sabah arabamı alıyorum, işe geliyorum, otoparka park ediyorum, akşam evime geri dönüyorum. Aradaki periyotta araba ne yapıyor? Boş duruyor.
Bizim ailelerimizin döneminde araba yani bir amaçtı.
Aynen öyle.
Şu anda bir araç.
Bir hedefti.
Hedefti yani.
Araba mı olsun, işte evet. Onu mu olsun, bu mu olsun. Ama şu an tabii genç arkadaşlarımız, genç insanlar belki doğrusunu yapıyorlar. Diyorlar ki benim hayatım için bir döneminde ihtiyaç duyduğum bir hizmet, servis. Servisi alır, kullanır, tüketirim. İşim bittiğinde bırakırım. Arabasıyla, bakımıyla, servisiyle, sigortasıyla, şu suyla, bu suyla uğraşmak zorunda kalmam. Dolayısıyla insanlar bu değişen süreç içerisinde ihtiyaçları da, beklentileri de değişiyor. Başa dönecek olursak bu ihtiyaçlara dönük de yeni meslekler ortaya çıkıyor. İşte paylaşımda araç hizmeti veren, işte bizim şirketimizin de sahip olduğu TikTok firması gibi yeni çözümler, yeni ürünler çıkıyor. Bu sefer insanlar orada o hizmet ve o işle ilgili alanlarda çalışıyor. Dolayısıyla yenilik, dijitalleşme işleri, iş yapış şekillerini, iş yapış modellerini dönüştürmekle beraber insan unsuru tabii ki her zaman insan aklı bir unsuru işin içerisinde kalmaya devam edecek. Hı hı. Bence.
Peki Türkiye'yi dünyaya göre nasıl görüyorsun dijital dönüşümde?
Tabii ülkemiz önemli bir ülke. Ülkemizi de çok seviyoruz. Dijitalleşme ve bilişim sektörü diyeyim. Bilişim sektörü içerisinde de çok değerli insanlar var. Hem profesyonel olarak çalışan, hem akademisyen olarak burada çalışan, benim kendi arkadaş çevremde de. Yatırımcı, girişimci olarak bu sektörde yatırımlar yapmış, şirketler kurmuş, hizmetler vermeye çalışan ve bunu kullanan çok değerli şirketlerimiz var. Burada belki biraz pazar verisine bakmak faydalı olabilir. Dünyaya baktığından bilişim sektörü yaklaşık 2.3-2.5 trilyon dolarlık bir pazar. Dünya genelinde.
İnanılmaz.
Çok büyük bir pazar. Evet. Türkiye bunun neresinde? Türkiye'deki istatistiklere baktığımız zaman yaklaşık 12-13 milyar dolarlık bir bilişim sektör pazarımız var burada. Zaman zaman biraz altına düşüyoruz kur hareketlerine bağlı olarak. Zaman zaman buralara geliyoruz ama şu an 12-13 milyar dolarlık bir pasta olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde de artan bir ihracat ivmesi var. Özellikle teknoparklar ve teknoparklarda kurulan ARGE teknoloji firmalarının da gelişmesiyle beraber
girişimciliğin çok fazla
girişimciliğin artması, startup şirketlerinin çıkması, buradan insanların iş yapması ile beraber artan da bir büyüyen de bir ekonomi var. Yaklaşık 1,5-2 milyar dolarlık da Türkiye'nin şu an burada sahip olduğu bir ihracat var. Yazılım ve yazılıma bağlı hizmetlerle ilişkili ağırlıklı olarak yapılan faaliyetler bunlar. Gelişen bir sektör. Ama tabii ülkemizin potansiyeline baktığımız zaman aslında çok daha büyüğünü gerçekleştirebilecek bir potansiyelimiz var bizim. Neden? Dinamik ve gelişen bir ekonomiyiz. Yani statik, durağan ya da geriye giden bir ekonomi değiliz. Türkiye öyle ya da böyle büyüyen, gelişen, dinamik iş hayatıyla beraber gelişen bir sektör. Ben bir dönem bahsetmiştim, satış ve iş geliştirme ile ilgili de çalıştım. Bu teknoloji ile ilgili bağlantılı olarak. Ve yurt dışına bu sebeple çok seyahat ettiğim dönemler oldu. Ve şunu görüyorsunuz, dünyanın neresine giderseniz gidin, bir Türk girişimci orada görebiliyorsunuz. Kesinlikle. Afrika'ya gidin, havaalanında giderken, gelirken mutlaka bir Türk görürsünüz. Orta Doğu'ya gidin, aynı şekilde. Uzakta'ya gidin, orada da bir şekilde denk gelirsiniz yani. Bir konuşmasından, şundan, bundan denk gelir. Avrupa zaten, siz de, sen de Avrupa'dan geldin buraya. Almanya falan, her tarafta Türk vatandaşlarımız var. Amerika hakeza öyle. Latin Amerika aynı şekilde. Dolayısıyla çok dinamik bir nüfusumuz ve girişimci kitlemiz var. Bunların da çabalığıyla büyüyen, daha da büyüyebilecek olan bir sektör ekosistemi var. Tabi burada sektörün ciddi ihtiyaçları da var. Bunu da kabul etmemiz lazım. En büyük ihtiyaç bilişim teknolojinin sermayesi insan kaynağı. Yetişmiş insan kaynağına ciddi ihtiyaç var. Bununla ilgili istatistikler de var. Şu an ezberi hatırlamıyorum ama Türkiye'nin bu noktada ciddi bir insan kaynağı açığı olduğu biliniyor. Yani iş ilanlarına da baktığınız zaman.
Yurt dışına gittikleri için mi yoksa zaten bir ihtiyacımız mı var?
Zaten bir ihtiyacımız var. Yani yurt dışına kaynaklarımız
çok gitmese, fazla bir göç var çünkü.
Yurt dışına kaynaklarımız gitmese dahi bizim daha fazla sayıda insan kaynağına ihtiyacımız var. Aynı şekilde senin de dediğin gibi çok da ciddi şu dönemde bir göç yaşıyoruz yurt dışına. İşte pandemi sürecinin dijitalleşme hızlandırması, buna bağlı yatırımların çok artması, e-ticaret ve benzeri sektörlerin çok hızlı bir şekilde büyümesiyle beraber yurt dışında ciddi bir talep oluştu.
Evet.
İşte Amerika, Avrupa gibi büyük merkezler, finansal gücü olan merkezler dünyadan bu kaynakları tabiri yerindeyse vakumladı diyebiliriz.
Uzaktan çalışmanın da hayatın normali olması o da bir etki etti herhalde.
O da etkiledi.
Çünkü dünya üzerindeki istihdam değişmiş oldu. Artık herkes her yerde çalışabiliyor.
Aynen öyle.
Mekandan bağımsız olarak.
Geçtiğimiz senelerde eşimle beraber Kaş bölgesine tatile gitme imkanımız olmuştu.
Aa, süper yerdir. Çok severim.
Ben ilk defa gitme imkanı buldum. Yani hep gidelim istediğimiz yerlerde ama işte o şekilde denk geldi. Gittik. Yani orada bile insanlarla karşılaştım. Abi dediler işte ben yazılımcıyım. Eşim de işte IT ile ilgili şu alanda çalışıyor. Biz dediler 1,5 yıldır burada yaşıyoruz Kaş'ta. Ne yapıyorsunuz? İşte eşim bankacı. O bankayla ilgili işlerini buradan yürütüyor IT ile ilgili. Ben de işte yurt dışında bir alanda iş buldum yazılım mühendisi olarak. Ben de buradan yurt dışına yazılım geliştiriyorum. Biz vallahi de 1,5 yıldır Kaş'ta yaşıyoruz, mutluyuz.
Her beyaz yakalının hayali değil mi yani? İzmir'e yerleşme,
Bodrum'a yerleşme. Bodrum'a yerleşelim, Kuşadası'na girelim işte Kaş'ta.
Tamam, hayaller gerçek oldu yani.
Hayalini gerçekleştirenler var aynen söylediğin gibi. Tabii bu uzaktan çalışabilme kültürü, altyapısı, teknolojisiyle beraber
bunu avantaja çevirmiş.
Bunu avantaja çevirmiş olduk. Tabii ülkemizin sosyolojik, ekonomik koşulları da bir taraftan insanları etkilemiş olabilir. O da insanların alternatif ülkelere yönelmesine sebep oldu diye düşünüyorum.
Peki bu beyin göçü, o şeyi de sevmiyorum ama beyin göçünü beyin gücüne çevirebilir miyiz?
Bu her zaman mümkün.
Değil mi?
Aslında bu bir taraftan da tehdit ve risk ama bir taraftan da büyük fırsat. Çünkü göç eden beyinler illaki gittikleri yerlerde evet oraların ekonomisine katkı sağladığı gibi kendilerine de katkı sağlıyorlar. Dijital anlamda yeni teknolojiler, yenilikçi ürünler, ARGE teknolojileri konusunda yabancı bir kaynakla çalışmak her zaman mümkün tabii ki. Yabancı şirketlerle, kaynaklarla. Ama bunu bir Türk, bu konuda deneyimli bir ve tecrübeli bir Türk'le çalışmak aslında bir avantaj. Çünkü hem dil, hem kültür, hem anlaşma, hem iletişim noktasında daha kolay yürüyebiliyor bu süreçler. Dolayısıyla bence yurt dışında bu işi profesyonel olarak yapan başarılı insanlar, teknolojiyi geliştiren ve çok iyi kullanan insanlar her zaman için hem Türkiye'deki kamu sektörü hem de Türkiye'deki özel sektör için bence büyük nimet. Bunlara ulaşıp, erişip onları sistem içerisinde fayda sağlayabilecek, ülkemize de katkı sağlayabilecek bir yapı oluşturmak mümkün olabilir. Benim aklımdaki, gönlümdeki şu aslında, hiçbir şey yapılamasa bu insanların aynı forumda, aynı dijital ortamda haberleşebileceği bir sistem bile kursak bence bu inanılmaz değer yaratır. İnanılmaz.
Kesinlikle.
Bu benim kendi arkadaş gruplarımdan da yurt dışında hep konuştuğumuz konular, işte onların orada mesela bir WhatsApp grupları olabiliyor, işte İngiltere'de yaşıyorlar.
Expatların
aynen
grupları oluyor. Aynen. Ki ben de yaşıyorum onu.
İngiltere'de yaşayan dijital işte IT expatları WhatsApp grubu kurmuşlar. Haberleşiyorlar hem iş konularında, hem özel aile konuları, hem teknoloji konuları. Aslında böyle böyle çeşitli forumlar var. Bunların birleştirilebilse, daha sistematik bir şekilde organize edilebilse ve bu insanların hiçbir şey olmasa bile deneyimlerinden faydalanabilsek o bile bence ülkeye değer yaratır.
Buradan şeye gelsek, gençlere ne tavsiye edersin? Yani kendi sektörünle alakalı. Çünkü biz bir kariyer podcast'iyiz biliyorsun.
Doğru.
Hedefli öyle değişik kafalar. Ve yani işte şu anda çalışan olabilir, aktif bir şekilde profesyonel kariyerine devam eden olabilir. Ya da yeni adım atacak olabilir profesyonel hayata.
Aslında çok güzel bir noktaya değindin Aykut. Tabii ki bu podcast olmak büyük bir keyif. Ama özellikle genç arkadaşlara sesimi ulaştırabilirsem aslında bu da benim için çok büyük bir mutluluk olacak. Bunca yıllık iş hayatından sonra bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlara hakikaten tecrübelerimi aktarmak, paylaşmak isterim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bilişim ve IT sektöründe çalışmak isteyecek insanlar şunu bilsinler ki çok güzel ve çok renkli bir dünyada iş sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. Bir bilişim sektörü sürekli hareket, sürekli değişen ve dönüşüme uğrayan bir sektör olduğu için sıkılma imkanları olmayacak. Sürekli değişim ve dönüşüme adapte olmaları gerekecek. Bu tabii zaman zaman insanları zorlayıcı olabilir ama diğer taraftan baktığımızda da çok büyük bir zenginlik katıyor. Çünkü olduğunuz yerde durmuyorsunuz. Akan bir su içerisinde siz de onunla beraber gelişerek ve büyüyerek ilerliyorsunuz. İki, çok kaliteli insanlarla çalışacaklar, emin olabilirler. IT sektöründe, bilişim sektöründe çalışan insanlar hakikaten zihni açık, genel itibariyle vizyonu açık insanlardır. Dolayısıyla kaliteli ve çalışmaktan mutlu olacakları bir ortamda çalışacaklar. Üç, sahip oldukları yetkinlik dünya genelinde kabul gören ve anlaşılan bir yetkinlik olacak. Hı hı. Her meslek grubu için bu böyle değildir. Yani insanın kendisi büyük düşünebilir, global düşünebilir ama mesleği ona müsaade etmiyorsa o fırsatı yakalayamayabilir. Ama bilişim dünyasında öyle bir şey yok. Burada değer yaratabildiği bir yetkinlik, bir skill set Amerika'da da karşılık bulur, Japonya'da da karşılık bulur, Nijerya'da da karşılık bulur, Avrupa'da da karşılık bulur. Dolayısıyla sahip olacağı yetkinlik aslında evrensel, küresel bir yetkinlik olacak. Bence bu büyük bir zenginlik ve büyük bir özgürlük. Demin bahsettik ya, göç bir tehdit ama bir taraftan da insanlar için çok büyük zenginlik ve oradaki deneyimleri, oradaki tecrübeyi yaşayabilmesi için de insanın aslında büyük bir fırsat.
Kesinlikle.
Dolayısıyla kanatları özgür, bir kuş gibi hareket edebilecek esneklikte olabilirler, yetkinlikte olabilirler. Çeşitli istatistikler var. Deniyor ki bundan 20 yıl sonra bugün bildiğimiz mesleklerin %40'ı ortadan kalkacak.
Doğru.
Bu çok iddialı bir söylem olabilir. Hadi %40'ı kalkacak demesek bile büyük oranda dijital altyapılarla beraber dönüşecek. Dolayısıyla çok ciddi dijital yetkinliklere sahip olması gerekecek bu insanların. Benim 6 aylık bir oğlum var. Bundan işte 25 yıl sonrasını düşündüğümüzde işte bugün doktorlukla ilgili bir şey yapmayı hedeflesek çocuğumuz için, belki bundan 20 yıl sonra doktorluk bambaşka bir meslek olacak. Belki doktor dediğimiz kişi
yapay zeka bilmesi gerekecek mesela.
Belki de. Yani. Belki de teşhisi doktor koymayacak artık. Teşhisi yapay zeka koyacak.
Tabii.
Doktor.
Yani göz doktorlarının mesela artık gelecekte gerek olmayacağı falan söyleniyor.
Aynen öyle. Yani belki o doktor teşhisi koyan kişi değil, tedaviyi uygulayan kişi, implement eden kişi olacak. Hı hı. Ya da belki başka bir rol olacak. Dolayısıyla paradigmalar değişiyor, teknoloji değişiyor. O dönüşüm içerisinde de bu sektörde çalışan insanların adaptasyonu her zaman için daha kolay olacak.
Farklı disiplinleri de öğrenmek gerekiyor herhalde artık. Yani bir mühendis mesela işte yapay zeka bilmeli, işte bir hukukçu belki yapay zeka bilmeli. Hep yapay zekadan örnek veriyorum ama farklı disiplinleri öğrenen yetkinliklere ihtiyaç var herhalde.
Aynen öyle. Gerçekten. Uygulamaları anlayabilmek, veriyle beraber çalışabilmek, veriyle çalışmak her sektörde varsa çok önemli. Sektörel veriler, iş yaptığımız alandaki veriler, işte oradaki parametreler anlayabilmek, ölçümleyebilmek, onları analiz edebilmek ne yaparsanız yapın çok değer katıyor. Çünkü yaptığınız işi ve sektörü ölçümlemenizi sağlıyor. Dolayısıyla her sektörde insanın dijitalleşme ile ilgili belli bir noktada bir faaliyet olacak. Hiçbir şey olmasa cep telefonunu kullanması lazım. Cep telefonundaki ürünlere hakim olması lazım vesaire. Bundan 30 sene önce, 40 sene önce bu kavramlar yoktu bile, ihtiyaç bile yoktu. Ama şu an cep telefonumuz olmasa, değil mi? Yani bir telefonumuzu unutsak şey gibi hissediyoruz. Aman Allah'ım bağlantım koptu. Bana ulaşabilirler mi? Ben
i̇nternet
ulaşabilir miyim?
Ayrıca cep telefonu artı internet, onu da ekleyin.
Yani şöyle yani söyleyeyim, ben çalıştığım yerden evime dönemem herhalde. Yani navigasyonla gidiyorum ben çünkü. Trafikten dolayı işte alternatif yolları bulmaya çalışıyorum. Evime gitsem bile 3-5 saat süreyle ulaşmak durumunda kalabilirim. Onsuz bir hayat düşünemiyorum.
Doğru. Fatih, sohbet çok keyifli gidiyor ama yavaş yavaş da sona geliyoruz. Denizle aran nasıl gidiyor? Yelken nasıl? Yelkenle bir dönem uğraştığını biliyorum. Bu aralar ilgileniyor musun? Nasıl?
Çok güzel soru Aykut. İlgilenmeyi çok istiyorum ama bir süredir yelken ve denizde çok vakit ayıramıyorum. İş konuları, ailevi konular falan derken bir dönem işte pandemi araya girdi. Kopmak durumunda kaldım ama dediğin doğru. Deniz ve yelkencilik benim çok sevdiğim bir ilgi alanı. Hatta hayallerimden bir tanesi de yelkenli sahibi olmak. Bu hayallerini gerçekleştiren arkadaşlarım oldu bu arada.
Böyle işte dünyayı dolaşanlar var. Geçtiğimiz günlerde bir hanımefendi galiba, bir okyanusu geçti galiba. Öyle bir tek başına öyle bir şey yaptı.
Hatta okyanusunu geçti bildiğim kadarıyla. Evet.
Bulursak onu bulalım, podcast'ın açıklama kısmına ben link olarak koyayım. Hatırlayamadım şimdi. Böyle hayallerin var mıydı senin de?
Okyanus aşmak kadar büyük hayallerim yok açıkçası. Ama İstanbul'dan açılalım, Bodrum'a gidelim gibi isteklerim, hedeflerim var. İstanbul içerisinde bile yani çok büyük keyif. İstanbul'dan işte bir limandan çıkalım, bir marinadan çıkalım, adaya gidelim. Adanın arkasında demirleyelim, bir gün geçirelim. O bile büyük bir keyif. Yani çok büyük atraksiyonlar olmasa dahi. Çünkü şey, yani denizdeki güzellik şu. Belli bir yerden sonra yalnız kalıyorsunuz. Ve hakikaten büyük bir dinginlik ve sakinlikle baş başa kalıyorsunuz. Doğayla iç içesiniz. Yelkenli dediğiniz şey tabii ki motoru falan olmakla beraber çoğunlukla yelken marifetiyle yani doğanın gücüyle hareket etmenizi sağlayan bir sistem. Dolayısıyla hem doğanın desteğini alıyorsunuz ama yeri geldiğinde doğayla mücadele ediyorsunuz. Doğanın bir parçası haline geliyorsunuz orada.
Doğru.
Aslında insan kimliğinin özüne tekrar dönmüş oluyorsunuz. O tarafı da çok keyifli. İnşallah ileride öyle bir imkanım olur da tekrar denizlere açılma fırsatı bulurum. Bir tekne de sahibi olurum. Şu an öyle bir şeyim yok ama imkanım yok.
Ümit ediyorum. Beni de çağırırsın.
Tabii ki keyifle, ne demek. Zevkle. Beraber. Sana tamam. Da ana yelkenin şeyini veririz, sorumluluğunu veririz.
Ben yardımcı olurum herhalde. Ne onun ne ismi ne oluyor onun? Yardımcın olurum.
Yardımcı kaptan yaparız.
Yardımcı kaptan, tamam. Peki. Son, kapatmadan önce sen neden bir değişik kafasın? Onu soruyorum ve sonra da veda eder kapatırız.
Neden değişik kafayım? Yani özel hayatıma da baktığımda, iş hayatıma da baktığımda değişimlerden çekinmedim. Yani farklı alanlar, farklı disiplinlerle çalışmak bana her zaman keyif verdi. İşte satış, iş geliştirme ayrı bir tecrübeydi. Buradan önce audit denetimle ilgili bir tecrübe yaşadım. O ayrı bir tecrübeydi. Öncesinde çok uzun yıllar IT sektöründe çalıştım. O başka bir tecrübeydi. Dolayısıyla değişimler, dönüşümler beni çok korkutmadı. Farklı sektörlere geçmek de business anlamında beni çok şey yapmadı, endişelendirmedi. Dolayısıyla o değişime, dönüşüme açık olduğum için ben de kendimi
risalet yani
taze bir değişik kafa olarak nitelendirebilirim.
Harika. Bu bölümde konuğumuz olduğun için çok çok teşekkür ediyorum. Hedef Filo'da yeni başladın, yeni tanıdık seni. Çok memnun olduk ve umarım uzun yıllar burada olursun. Şimdi yine şeyini hatırlayamadım, unvanını söyleyeceğim ama Bilgi Teknolojileri ve İş Mükemmelliği Direktörü.
Evet.
Fatih Çalışkan konuğum oldu. Çok çok sağ ol katıldığın için. Tekrar buluşmak üzere.
Çok teşekkürler Aykut. Seni tanımak büyük keyifti. Kopmayalım, görüşmeye devam edelim.
Tamam.